Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün çok değerli hocamız Profesör Doktor Mikail Bayram hocamızı vakfımızda misafir etmekten gerçekten ben şahsım adına çok büyük bir sevinç ve mutluluk duyuyorum. Çünkü kendi araştırdığı konusuyla bütünleşmiş, meselenin hakikaten uzmanı olmuş, bir de bu işin felsefesini yapmış, kültürel arka planını, önünün nereye varabileceğini bilerek son derece etkili çalışmalar yapmış olan, Selçuklular dönemiyle alakalı son derece etkili çalışmalar yapmış olan bir hocamız ki Selçuklular dönemi de İslami açıdan da son derece önemli bir dönem değil mi hocam? Son derece etkili bir dönem. Ve şimdi bugün benim şahsen çok önem verdiğim ama yeterli bilgim olmadığı bir konu var. 1500 yıllık yazılı kültürü olan ve ilim adamları olan dini kurumları olan bir Perslerin Sasanilerin birdenbire hiç beğenmedikleri cahil dedikleri Arapların etkisi altına girmeleri ve bu şokla her şeylerini kaybetmiş olmanın vermiş olduğu sıkıntıyla bir tepki oluşturmaları ve o tepkinin hala bugüne kadar gelmesi söz konusu. Ama bu arada da ister istemez orada bir İslamlaşma olgusu da var. Ama bu İslamlaşma olgusunun rengi ne? Gerçekten üstten göründüğü gibi mi? Üstü de alttan mı Müslüman yoksa üstü Müslüman altı başka bir şey mi? Bugün inşallah onu hocamızdan dinleyeceğiz. Hocam buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem hocam ve değerli dinleyenlerim, hepinizi öncelikle saygıyla selamlayarak sözlerime başlayayım. Evet, İran'da İslamizasyon, İran'ın İslamlaşması sürecini inşallah bu dersimizde size sunmaya çalışayım. Tabii İranlıların Müslümanlarla ilk karşılaşmaları Hazreti Ebubekir'in halifeliği dönemine rastlıyor. Hazreti Ebubekir Halid bin Velid'i Yemame'deki yalancı peygamberler ve mürtetlerin hareketlerini bastırmak üzere görevlendirmişti. Ve Halid bin Velid bu yalancı peygamberlerle mücadele ederken o bölgelerde, Bahreyn bölgesinde Secah adında bir kadın kendisini peygamber ilan etmiş ve etrafına bir takım insanları toplayarak baş kaldırıda bulunmuştu. Ve Halid İbni Velid de bu kadının ve onun etrafındaki cemaati dağıtmak amacıyla onların üzerine yürüdüğü zaman tabii Halid İbni Velid'in o bölgede bıraktığı bir intiba vardı, şiddet şeyi vardı. Çok şiddetli uygulamaları vardı. Onların üzerinde durmayayım. Halid İbni Velid böyle bir korku salmıştı o bölgeye. Tabii Halid İbni Velid bunların üzerine yürüyünce Halid İbni Velid'in o şiddetinden korkan bu insanlar kuzeye doğru, Bahreyn'den kuzeye doğru kaçışmaya başladılar. Ve Basra bölgelerinde İran hududuna vardılar ve İran'a sığındılar. Bu Secah adındaki kadın ve onun cemaati.
Hocam, İran topraklarında. Şu anda biz Bahreyn dediğimiz zaman Körfez'in içerisindeki adayı düşünüyor millet. Ama evet, sizin yok. Dediğiniz zaman o adayı.
Bu bölgeyi kastediyorum.
Yani evet. Yanlış anlamı doğru. Olmasın. Evet, diyecekler doğru. Ki adadan ha, nereye sürüldü?
Evet. Evet, bunlar İran topraklarına girince Halid İbni Velid de bunların peşinden İran topraklarına girdi. Ve böylece bir devletin topraklarına gayrimeşru olarak girmiş oldu. Hatta bu duyulunca, Medine'de duyulunca Hazreti Ömer büyük bir telaşa kapılmış. Hemen halifenin yanına gitmiş. Hazreti Ebu Bekir'e gitmiş. Ve Halid bin Velid'i görevden almasını ve Halid bin Velid'in geri dönmesini sağlamasını istemişti. Çünkü bir devletin, hem de Sasani İmparatorluğu gibi büyük bir devletin topraklarını ihlal etmiş. Fakat Halid bin Velid'in sürekli başarılar kaydetmesinden dolayı Hazreti Ömer kendisini azletmedi ama kendisini ikaz etti. Başka bir devletin topraklarına girmemesi yönünde Halid bin Velid'e ikazda bulunmuştu. Fakat bu arada bir başka şahsiyet vardı o bölgede. Hire bölgelerinde Müsenna adında bir başka zat o bölgede faaliyet gösteriyordu. Bu zat kendi başına Müslüman olmuş ve İran'da da bir takım taht mücadeleleri, taht kavgaları olduğu bir dönemde bu Müsenna bulunduğu bölgeden çıkıp Medine'ye gelmiş ve Hazreti Ebu Bekir'le görüşmüş. Hazreti Ebu Bekir'e İran'ın durumunun kötü olduğunu, İran'da taht mücadelelerinin olduğunu bildirmiş ve Hazreti Ömer'den, Hazreti Ebu Bekir'den müsaade istemiş. Kendisine bir miktar asker vermesi halinde İran topraklarına girebileceğini, İran'da fetihler gerçekleştirebileceğini söylemişti. Fakat buna rağmen Hazreti Ebu Bekir Müsenna'ya da o izni vermedi. Ama Müsenna ile Halid ibn Velid aynı bölgede buluşunca bunlar birlikte hareket ederek İran topraklarına, buna rağmen İran topraklarına girdiler ve İran'ın merzubanlarıyla mücadeleye giriştiler. İran'da hudut bölgelerinde bulunan karakollardaki askerlere merzuban denir. Onların liderlerine merzuban denir. Yani hudut bekçisi, hudut muhafızı gibi. Bu merzubanlarla mücadeleye girdiler ve birkaç tane İran karakolunu işgal ettiler ve buradaki İranlıları o şeyden merzlerinden, hudutlarından kovaladılar. Böyle olaylar meydana geldi. İşte tam bu sırada Hazreti Ebu Bekir vefat ediyor. Onun yerine Hazreti Ömer halife seçilince Hazreti Ömer zaten Halid İbni Velid'e kızgındı. Halid İbni Velid'i ilk yaptığı iş Halid İbni Velid'i görevden aldı. Halid İbni Velid'i görevden aldı ama Halid İbni Velid ve Müsenna'nın bu İran topraklarına girmeliler ve merzubanlarla mücadeleye girişmeleri sonucu İranlılar bu işin peşini bırakmadılar ve buralara asker sevk etmeye başladılar. Bu merzbanlara destek olmak üzere buralara askerler sevk ettiler ve böylece Hazreti Ömer'in halifeliğinin başlarında, ilk yıllarında İranlılarla Müslümanlar arasında sıcak ilişkiler baş göstermeye başladı. Halid İbni Velid ve beraberindeki insanlar o bölgede bulundukları dönemde bunlar Hire'ye doğru ilerlemeye başladılar. Hire denilen yer de Irak'ın batısında bulunan topraklardı. Orada bir beylik vardı. Bu Hire Beyliği İran Sasani İmparatorluğu'na bağlı fakat halkı Arap olan bir beylik idi. Ve bu beyliğin toprakları Bizans'la İran arasında bir tampon bölgeydi. Bunu İranlılar belki bir uç beyliği olarak nitelendiriyorlardı. Ve Halid İbni Velid arkadaşları bu Hire topraklarına doğru ilerlemeye başladılar. Hatta Halid İbni Velid ve Müsenna birlikte hareket ettikleri dönemlerde bunlar Basra'ya da bir baskın düzenlediler. Basra limanını işgal ettiler ve ateşe verdiler. Burada böyle büyük bir olay da yaratmış oldular. Tabi bunların hedeflerinde Hire'ye gitmek olduğu için Basra limanında bulunan gemilere el koydular ve bu gemilerle Fırat Nehri'nin, Şattul Arab'ın akışının ters istikametinde kuzeye doğru ilerlemeye başladılar. Bu Halid İbni Velid'in belki askerlik hayatında en başarılı olduğu hadiselerden birisidir. Bu tersanedeki, Basra tersanedekisindeki gemilere el koyup askerlerini bu gemilere bindiriyorlar ve kuzey istikametine doğru gidiyor. Halbuki Araplar öyle gemilere alışık insanlar değillerdi. Fakat o hudut bölgelerinde olan insanlar buraları biliyorlardı. Onları delil olarak kullanıyorlardı. İstihdam ediyorlardı. İşte onların da şeyiyle, yardımıyla, desteğiyle Halid İbni Velid askerlerini bu gemilere bindirdi ve Hire istikametine doğru ilerlemeye başladı. Şatul Arabi geçip Fırat'a daldıkları zaman Hire bölgesindeki insanlar bunu eskiden beri bilirlerdi. Zaman zaman nehrin akış istikametini değiştirirlerdi. Halid bin Velid'in gemileri kuzeye doğru ilerlerken Hireliler ta yukarıdan nehrin akış istikametini değiştirdiler ve Halid bin Velid'in gemileri karaya oturdu. Bu son derece müşkil bir hadiseydi. Şimdi gemiler karaya oturunca Halid bin Velid ve askerleri çölün ortasında çok zor bir durumla karşı karşıya kaldılar. Ve Halid bin Velid'in büyük bir başarısı, Halid bin Velid ile Müsenna'nın diyelim, ikisinin en büyük başarısı askerlerini burada indirdiler ve sonra karayoluyla o şartları çok ağır olan bir bölgede kuzeye doğru ilerlediler ve birlikte Hire topraklarına geldiler ve Hire'yi işgal ettiler. Böylece bir eyalet, İran'ın bir hudut beyliği Müslümanların hakimiyeti altına girdi. İşte bu hadise hocam, İran'da...
Hire şeyin nehrin arkasında mıydı, önünde mi?
Nehrin batı yakasında.
Ha şey, Fırat'ı geçmelerine gerek kalmıyor Hire işgal için.
Tabii, karayoluyla geliyorlar.
Karayolu yani, evet. Fırat'ı geçmeden...
Evet, tabii. Evet, bu Hire'nin Müslümanlar tarafından işgal edilmesi İran'da büyük bir şey yaratıyor. Büyük bir tesir yaratıyor, büyük bir hiddet yaratıyor. Özellikle İran Şahı bu hadise karşısında çok büyük bir şey duymuştu. Tesir duymuş ve Arapları cezalandırmak için büyük bir hazırlık içerisine girmiş bulunuyordu. Bunun üzerine işte bir ordu, artık ciddi bir ordu, İranlılarda büyük ordular düzenlendiği zaman bu ordulara Drefş-i Gaviyan denilen bir bayrak verilirdi. Drefş-i Gaviyan deriden yapılmış büyük bir bayrak idi. Şahın, özellikle Şahın emriyle düzenlenen ordularda orduların alameti bu Drefş-i Gaviyan idi. Dolayısıyla Drefş-i Gaviyan'ın da bulunduğu bir orduyu bu bölgeye gönderdi. Yani Hire'yi kurtarmak amacıyla buraya bir ordu sevk edildi. Bu ordu işte Köprü Savaşı dediğimiz savaşlardır. İran'la bütün Sasani İmparatorluğu'nun yıkılması süreci içerisinde İran'la 5 tane büyük savaş yapılmıştır. İşte bu savaşlardan birisi bu Köprü Savaşı dediğimiz Hire'de meydana gelen savaştır. İşte bu savaşta Hazreti Ömer buraya özel bir komutan gönderdi. Şeyi azletmişti tabii. Halid İbni Velid'i azletmişti. Ama buraya kendisi bir başka Ebu Ubeyd'i bu ordunun başına göndermişti. Tabii bu ordu o bölgeye gelince köprünün ağzında İranlılarla Müslümanlar arasında büyük bir savaş meydana
köprü
geldi.
Köprü nere hocam?
Köprü Fırat üzerinde.
O Hire'de bir, evet, köprü var.
Köprü var. Ha. Karşı tarafa geçiliyor. Tabii bu savaşın asker adedi hakkında muhtelif bilgiler var. Deniliyor ki işte Halid bin Velid kendi imkanlarıyla bu bölgede 12 bin kişilik bir ordu meydana getirmişti. O bölgenin yerli halkından oluşan bir ordu meydana gelip Arapları organize ediyor. Hem onları Müslümanlaştırıyor hem de onları cihat ruhuyla, cihat hevesiyle onları organize ediyor ve savaşa sevk ediyor. Bu arada Müsenna'nın da 4 bin kadar askerinin olduğu tahmin ediliyor. Sonra da merkezden Hazreti Ömer bir miktar asker daha göndermişti. Böylece bu ordunun belki 20 bin civarında bir adedi var idi. Karşı tarafın şeyine gelince burada da 60 bin kişilik bir İranlı askerlerin olduğu kabul edilir. Burada bir şeyi hatırlatayım. Eskiden beri, İslam'dan önceki dönemlerden beri Araplar, bu çöl Arapları zaman zaman kendi aralarında organize olurlar. Fırat kenarındaki o zengin İran köylerine baskınlar düzenlerlerdi. Bakın İslam'dan önce olan hadiseler. Bu baskınlarda Arapların buralara baskın düzenlemelerinin en büyük amacı orada gıda maddeleri elde geçirmek, yağma yapmak amacına yönelik idi.
Hire ve çevresini yapıyorlar, evet, değil mi baskını?
Şeyde, özellikle Fırat kenarındaki köylere. Çünkü buralar verimli toprakları olan köylerdir. Bu köylere baskınlar düzenliyorlar. O köylerde özellikle gıda maddeleri şey diyorlar, yağmalıyorlar. Bu alışkanlık halindeydi. Tabii İranlılar bu çölden gelen baskınlara karşı köylerini korumak için köyün etrafına hendek kazarlardı. Derin bir çukur kazıyorlar. Nehrin suyunu da veriyorlar o hendeğe. Dolayısıyla böylece köy o kanalla nehir arasında şey oluyor. Muhasara altına alınmış oluyor. Veya koruma altına alınmış oluyor. Bu İran'da eskiden beri, İslam'dan önceki çağlardan beri devam edip gelen hadiselerdi. Hatta ben öyle tahmin ediyorum ki Selmani Farisi de buralardan bir yerdendir. Nitekim Hazreti Peygamber'in o Hendek Savaşı'nı yapmada Hazreti Peygamber'e hendek kazılmasını önermiş ve Hazreti Peygamber'e demiş ki biz köylerimizi korumak için köylerimizin etrafına hendek kazardık. Bu savaşta da bir hendek kazalım, Medine'nin etrafına bir hendek kazalım demiş Hazreti Peygamber'e. Hazreti Peygamber'e bu izahatı verince Hazreti Peygamber onun bu şeyini makbul bulmuş ve hendek kazılmasına başlanmış. İşte bu şeyden dolayı diyorum herhalde şeyde Selmani Farisi de bu bölgeden bir adamdır. Adam idi. İranlı idi. Evet işte bu bölgenin insanları, o Hire bölgesinin Arapları buna alışkın idiler. Sonra eskiden beri İran'ın köylerine bu şekilde baskınlar düzenlendiği zaman İranlılar bunları takip de edemiyorlardı. Çünkü çölün derinliklerine çekiliyorlar, çöl adamları. Yağmayı yapıyorlar, ondan sonra çölün derinliklerine çekiliyorlar. Devlet bunları takip edemiyor. İran hükümeti bunları çölde takip edemiyor. Onun için bunlar sürekli olarak bu şeyi yapıyorlardı. İşte bu dönemde de bu tür Araplar bildikleri için buraya gelen Müslüman komutanların etrafında toplandılar. Bu sefer organize olmuş olarak Müslümanların şeyiyle bu işi daha büyütmüşler ve daha büyük bir sefere girişmişler. İşte köprüde de bu tür insanlar o köprü savaşına katılan insanlardı. Bunların çoğu da yeni Müslüman olmuş insanlardı. Evet, bunlar o köprüde büyük bir şeye giriştiler. Tabii köprü savaşında en önemli şeylerden birisi de orduda, İran'ın ordusunda filler de vardı. Hem fil var hem de İranlıların Hezebrani Cengi dedikleri savaş aslanları. Savaş aslanları da vardı.
O nasıl bir şey hocam, hiç duymamıştım.
Bu aslanları orduda şey diyorlar, kafeslerin içerisinde orduda beraber götürüyorlar. Ondan sonra düşmanla karşılaştıkları zaman aslanları salıveriyorlar. O dönemin şey tankları veya işte onu şey diyorlar, saldırtıyor şeye, eğitiyor, belki de dönüyordur. Evet. Evet, bu şeyde en tehlikeli olaylardan birisi de fillerin olaylarıdır. Filler sürüldüğü zaman önündekini çiğneyip geçiyor. Nitekim Ebu Ubeyd bu savaşta filin biriyle şey edince, filin hortumuna bir kılıç salladı. Fil tabi canı yanınca Ebu Ubeyde'yi şey etti, hortumuyla çarptı, yere vurdu. Ve sonra da Ebu Ubeyde'nin üstünde yürüdü ve Ebu Ubeyde orada şehit düştü. Evet. Ve netice itibariyle Müslümanlar burada büyük bir zafer kazandılar. Bu köprü savaşında Müslümanların bu Müslümanlara büyük bir cesaret de verdi. Yani köprü savaşında Müslümanların galip gelmeleri İran'a karşı bundan sonra yürütecekleri hadiselerin bir başlangıcı oldu. Müslümanlar kendilerine güvenleri arttı ve İran gibi büyük bir devleti yenebilecekleri şeyini verdi. Hissini uyandırdı. Ve tabii ki bu savaştan sonra, bu köprü savaşından sonra İran artık tamamen şeyi kaybetmiş oldu. Hire topraklarını olduğu gibi kaybetti ve Fırat Nehri'nin iki yakası Müslümanların hakimiyeti altına girmiş oldu.
O zaman Hazreti Ömer dönemi mi bu?
Bu Hazreti Ömer dönemidir.
Bu köprü savaşının tarihteki adı ne hocam?
Yine köprü savaşı. Vakadul ne diyorlar?
Cisr miydi?
Cisr, evet.
Kadisiye?
Kadisiye bundan sonra.
Bundan sonra.
Evet. Tamam. Kadisiye biraz daha içeride olan bir şeydi. Hemen Kadisiye'ye geleyim. Tabii bu köprü savaşı yenilgisi İran'da daha büyük bir şey, infial meydana getirdi. Mutlaka bu Araplara ders vermek ve Arapları bu topraklardan söküp atmak gerektiği üzerinde İran'da genel bir kanaat meydana geldi. Ve gerçekten o tarihlerde İran'ın siyasi durumu da iyi değildi. Taht mücadeleleri vardı. Yezdicer'de karşı kardeşi taht mücadelesine girişmişti. Yezdicer ile onun arasında bir takım taht mücadeleleri vardı. Ama buna rağmen Arapları bu topraklardan söküp atmak gerektiği üzerinde çok azimli idiler. Bunun için büyük bir hazırlık meydana geldi. Ve İran'ın büyük bir hazırlıkla savaşa hazırlandığı haberini Hazreti Ömer alınca, Hazreti Ömer de buna karşı o bölgedeki askerleri tahkim etmek amacıyla 12 bin kişilik bir orduyu o bölgeye gönderdi. Tabii o bölgede bulunan askerler de bu şeye katılınca netice itibariyle 30-35 bin tahminen Müslümanların nüfusu, Müslüman askerlerin sayısı 30-35 bin kadar idi. Bu kadar büyük bir orduyla Müslümanlar Fırat'ı geçtiler ve Kadisiye denilen yere kadar geldiler. Tabii Müslümanlar buraya geldikleri zaman karşılarında kendilerinden 3 kat veya 4 kat daha büyük bir orduyla karşı karşıya geldiler. Bu ordunun başkomutanı işte Rüstem'di. Büyük bir şeydi, komutandı İran'da.
Rüstem İzal o mu yoksa hocam?
Yok. Yok, bu komutan. Rüstem İzal eski çağların adamıdır. Eski çağların. Rüstem başkanlığındaki bu ordunun tamamen merkezden gönderilmişti. Yani Medain'den, baş şehirden dizayn edilerek bu bölgeye gönderilmiş idi. Gene de bu orduda da Drefşi Gavyan mevcut idi. Az önce söylediğim gibi bu Drefşi Gavyan şeyin devletin sembolüdür. Şahın sembolüdür. Dolayısıyla böyle bir şey olduğu zaman böyle bir savaşlarda en fazla titizlik gösterilen şey Drefşi Gavyan'ı muhafaza etmektir. Drefşi Gavyan'ın düşman eline geçmesine titizlik gösterilirdi.
Sancak gibi. Bizim.
Sancak gibi, evet. Evet, tabi, tabi, tabi. Evet, tabi, evet.
Bayrak,
evet.
Simbolik bir.
Evet. Evet, bu Kadisiye'de iki ordu karşı karşıya gelince, bu iki ordu
kaç tarih hocam Kadisiye?
Kadisiye 600 30 600 640 falan o civarında. Evet.
Yani hicretin aşağı yukarı
12 14 yıllarında, evet, Hicri 14 senesi. Hicri 14 senesidir.
Yani hemen Hazreti Ömer'in ilk dönemleri.
Evet, evet. Tabii. Zaten İran'la münasebetler Hazreti Ebu Bekir döneminde başladı. Ondan sonra ardı arası kesilmedi. Üçüncü halife döneminde de bütün hızıyla devam edecek. Evet, Hazreti Ömer bu savaşa çok büyük önem veriyordu. Sa'd ibn Ebi Vakkas'ı buraya gönderdi. Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın özel bir seçimle Sa'd ibn Ebi Vakkas'ı göndermiş. Hatta Hazreti Ömer buraya önce şeyi teklif etmişler. Hazreti Ali'nin gönderilmesini düşünmüşler. Fakat Hazreti Ömer, Hazreti Ali için demiş, Hazreti Ali acelecidir. Hazreti Ömer Hazreti Ali bu şeye uygun değil demiş. Sonra kendisi Sa'd ibn Ebi Vakkas'ı önermiş. Onun daha teennili, daha hesaplı hareket edeceğini düşünmüş ve onu göndermişti. 12 bin kişilik bir askerle Sa'd ibn Ebi Vakkas'ı oraya gönderdi. Fakat Sa'd ibn Ebi Vakkas o bölgeye giderken Suriye hududunda bulunan askerlerin de Hazreti Ömer'in emriyle gelip bunlara katılması çağrısında bulunulmuştu. Dolayısıyla Suriye'de bulunan askerler de oraya katılmışlardı. Çünkü bu hadiseden daha biraz daha önceki dönemlerde meşhur Yermük Savaşı olmuştu. Yermük'te de Müslümanlar çok büyük kayıplar vermiş olmakla birlikte bir takım askerler, o Yermük Savaşı'na katılmış olan askerlerden bir bölüğü de Hazreti Ömer'in emriyle İran'daki savaşçıların yardımına gönderilmişti. Ve bunlar dediğim gibi Kadisiye'ye geldikleri zaman iki ordu karşı karşıya yerleştiler, karargahlarını kurdular ve uzun süre iki ordu arasında görüşmeler tevatü edildi.
Kadisiye artık şeyin doğusu değil mi hocam? Evet, tabii. Nehrin doğusu.
Tabii, Irak'ın Fırat'ın doğusudur.
Kadisiye ile başkent Nihavend mi? Neydi?
Nihavend
daha içeridedir.
Kadisiye Hire ile Bağdat arasında. Dicle ile Fırat arasında bir yer.
Dicle ile Fırat arası. Yani evet. Hire'ye çok yakın bir yer o zaman.
Evet, yakın.
Çok yakın.
Yani. Evet. Irak üzerinde konuşuyoruz o zaman.
Tabii evet, bugünkü Irak. Evet, Irak toprakları.
Çünkü Hire ile Küfe yan yana aşağı yukarı. Doğru. Demek ki Kadisiye de biraz daha kuzeye doğru kalıyor. Evet. Şeyde, Hire'ye göre.
Merhaba, hoş geldiniz. Evet, dediğim gibi iki ordu karargahlarını kurdular ve bu karargahlarda ordu komutanları arasında bir takım elçiler gönderildiler, elçiler gittiler, geldiler ve birbirleriyle anlaşma cihetine gidiyorlar ve Müslüman elçiler İran vardıkları zaman İran saray gibi bir çadır kurulmuş. Komutan o çadırda Otay-ı Humayun kurulmuş. Otay-ı Humayun'da ordu komutanı gene şeydir, Rüstem'dir. Rüstem, evet. Tahta oturmuş gibi bir tahta oturmuş, kendisini şah yerine koymuş. Şahın vekilidir adeta. Hatta başına taş da giymişti. Çok süslü, çok debdebeli bir şeyle, azametle o çadırında oturuyordu. Müslüman elçiler oraya gittikleri zaman kılıkları perişan, ayaklarında tahta çarıklar, üstleri yırtık, kılıçlarıyla alay ediyorlardı İranlılar. Diyorlar bunların kılıçları kadınların çorap ördükleri miller gibidir diyor. bu şekilde kılıçlarının kılıfları eskimiş, dökülüyor. Bu vaziyette gidiyorlardı. Tabii İranlılar bunları karşıladıkları zaman da ayaklarının altına halı seriyorlardı. Müslümanlar o halılara hiç dönüp bakmıyorlardı bile. Ondan sonra kılıçlarıyla da halıların üstüne basıp halıları deliyormuş kılıçları. Ondan da rahatsız oluyorlarmış. Ondan sonra İran komutanının huzuruna çıktıkları zaman, orada İran'ın komutanının huzuruna çıktığı zaman desturlar çıkılacak. Efendim, arz-ı temennada bulunulacak bir takım gelenekler, adetler vardı. Bunların hiçbirini uygulamıyorlar. kendi kendilerine gidiyorlar şeyin önüne. Ondan sonra bağdaş kurup oturuyorlar. Şeyde, kılıçlarına da yaslanarak. Evet. Kılıçlarına da yaslanarak oturuyorlar. Hiç şah izin vermeden. Şah otur diyecek de ondan sonra oturacaklar. Bunlar hiç
adam yerine koymuyorlar. Evet. Protokol kurallarını
gidiyor, bağdaş kuruyor, kurup oturuyor. Ondan sonra tabii Müslümanlar tekliflerini götürüyorlar. Bütün savaşlarda Müslümanlar önce onlara cizye ödemeleri teklifinde bulunuyor.
Müslüman olmaları.
Müslüman olmaları, evet. Müslüman olmaları teklif ediyor. Eğer Müslüman olmuyorsanız cizye ödeyeceksiniz. Cizye de ödemedikleri takdirde savaş yapacağız. Böyle bir teklifle gidiyorlar karşısına. Rüstem ve Rüstem'in adamları bunlara karşı şaşırıyorlar. Bunlar ne oldu da bunlara? Bunların ne hali var? Bunlar nereden aldılar bu cesareti? Bunu bir türlü anlayamıyorlar şeyler.
İşte bu son derece mühim bir şey, evet. Gerçekten. Yani İslam adama ne olacak? Kadar büyük bir güç veriyor ki ya. İnsanların bütün bilgileri, şey, kurguları, beklentileri alt üst oluyor. Her şey alt üst oluyor.
Firdevsi bu manzarayı tarif ederken Firdevsi Şahnamesinde diyor Arap ra çi cayi residest kan diyor zişir o şıtır hırdan ususumar Arap ra çi cayi residest kan diyor. Diyor bunların yılan eti ve timsah eti yemekten başka yiyecekleri bile yoktu. Deve sütünden başka içecekleri de yoktu. Bunlara ne oldu da bu Araplar bu hale geldiler?
İşte esas çıldırtan bu.
Güzel bir ifadedir yani.
Çok güzel Fidesz. Ama esas çıldırtan bu.
Evet.
İnsanı bu hale getiren ne?
Evet. Tabii bu elçiler birkaç defa tevati edilip son elçi, son diplomat Muğire bin Şube'dir. Muğire bin Şube ve heyetiyle birlikte şeyin yanına gittikleri zaman İran başkomutanının huzuruna çıktıkları zaman aralarında kırıcı konuşmalar olmuş. Şey İran komutanı Müslümanları tehdit etmiş. Hatta ağır konuşmuş. Ağır konuştuğu zaman Müslümanlar da aynı şeyle aynı tonda onlara mukabelede bulunmuşlar. Bu da onları çıldırtıyor. Ve tabii bir anlaşma zemini oluşamayınca da burada tarihin kaydettiği en büyük savaşlardan birisi Kadisiye'de cereyan etti. Amr ibn-i As ondan sonra artık bunlarla görüşme şeyini kaldırıyor ve savaştan başka çaremiz kalmadı diyerek savaşı başlatıyor.
Şimdi Sa'd ibn-i Vakkas.
Sa'd ibn-i Ebi Vakkas, evet.
Ha, Amr ibn-i As değil.
Amr ibn-i As mı dedim? Sa'd ibn-i Ebi Vakkas. Evet, burada sıcak savaş başladı ve tarihçilerin kaydettiğine göre 3 gün, 3 gece devamlı savaş meydana gelmiş. Ve tabii çok sayıda Müslüman da burada şehit olmuşlar. Hem de büyük sahabilerin birçokları burada şehit düştüler. Ama netice itibariyle Müslümanların zaferiyle neticelendi ve İranlılar da bütün o şeylerine rağmen, hani fillerine rağmen, o Hizebrani cengilere rağmen İran burada büyük bir mağlubiyet aldı. Ve Rüstem kendisi de bu savaş sırasında öldü. Rüstem'i bir Müslüman gazi tespit ediyor ve Rüstem'i yakalayıp öldürüyor. Ve tabii ki komutanları da ölünce İranlılarda büyük bir moral çöküntüsü meydana geliyor. Ve İranlılar büyük kalabalıklar halinde dağılarak savaş alanını terk ediyorlar. Tabii bu savaşın şeyi Hazreti Ömer'e ulaştırılınca Hazreti Ömer Sa'd ibn-i Ebi Vakkas'a, orduların başkomutanına bir haber gönderiyor. Diyor bunların tekrar toparlanıp size mukabelede bulunmalarına fırsat vermeyin. Ve doğrudan doğruya bunların takip edilmelerini ve birleşmelerine imkan verilmemesi için Sa'd ibn-i Ebi Vakkas'a talimat veriyor. İşte bundan dolayı Sa'd ibn-i Ebi Vakkas ordularına ilerlemeleri ve Medayn'e kadar ilerlemelerini emir vermiş. İşte bu hadiseden sonradır ki Müslümanlar çeşitli kollardan hareket ederek Medayin'e gelmişler ve Medayin'in surlarına gelip dayanmışlar. Evet, biraz Medayin'den bahsedeyim. Medayin İran'ın başkentidir. Medayin denmesinin sebebi Dicle'nin iki yakasında kurulmuş olmasından dolayıdır. Yani şehrin bir bölüğü Dicle'nin doğu yakasında, bir bölüğü şehrin batı yakasındaydı. Ve Medayin 7 üniteden meydana gelen bir şehir idi. Bu ünitelerden 3 tanesi nehrin batı yakasında, 4 tanesi de nehrin doğu yakasındaydı. En önemli kısım da Şah'ın da ikamet ettiği bir bölge olan Tisefon idi, Ksenefon. Ksenefon şehrin en azametli yeriydi. Şah burada ikamet ederdi ve Şah'ın sarayları burada bulunuyordu. Müslümanlar buraya gelince ilk önce şehrin batı yakasındaki bölgelerle, ki bu bölgelerde de en önemli şehrin en önemli bölüğü Selokit denilen bir bölgeydi. Selokit Yunanlar zamanında, o İskender'den sonra biliyorsunuz Yunanlar İran'da uzun süre Selokitler devletini kurdular. İşte o Selokitlerin yönetimi döneminde şehre Medayin'de kurulmuş bir bölgeydi. İşte Müslümanlar bu Selokit'i muhasara ettiler. Gene tariflere göre Selokit hilal şeklinde çevrilmiş surlar içerisinde bir yer idi. Ve Müslümanlar bu Selokit'i muhasara ettiler ve büyük vuruşmalardan sonra Selokit Müslümanların eline geçti. Selokit'ten sonra şehrin batı yakasında bulunan diğer üniteleri de Müslümanlar tarafından zapt edildi ve karşı tarafa geçmeye başladılar. Nehri yüzerek veya sandal teşkil ederek nehrin karşı tarafına geçiyorlar ve nehrin karşı tarafında da büyük savaşlar cereyan ediyor ve nihayetinde Ksenefon'a gelip dayanıyorlar. Tabii az önce dedim, Şah burada ikamet ediyordu. Sa'd ibn Ebi Vakkas Selokit'e geldikten sonra karşı tarafa geçme ihtiyacı duyuyor. Özellikle Müslümanlar atlara biniyorlar. Atlar biliyorsun çok güzel yüzer. Atlarla karşıya geçmeye, nehri karşısına geçiyorlar. Yahut da düşmandan elde ettikleri sallarla karşı tarafa geçiyorlar. Amr ibn-i As, gene yanlış söylüyorum. Sa'd ibn Ebi Vakkas. Sa'd ibn Ebi Vakkas bu Selokit'ten sonra karşı tarafa geçmeye çalışırken bir atla geçmiş. Onun geçtiği yerde de nehir biraz dağılıyormuş, yaygınlaşıyormuş. Nehrin o yaygınlaştığı yerinden Sa'd ibn Ebi Vakkas karşıya geçiyor. Tabi Sa'd ibn Ebi Vakkas karşıya geçtiği sıralarda Şah da bu bölgeyi terk etmiş. Ksenefon'u terk etmiş, şehri terk ediyor. Şah şehri terk etmeden önce bu Ksenefon denilen yerde bütün komutanlarını topluyor oraya. Huzuruna topluyor ve komutanlarına şunu söylüyor. Diyor, bu askerler karşısında, çünkü Medayin'in muhasarası uzun sürüyor, bu askerlerin karşısında şehri korumamız, bugünkü şartlarla şehri korumamız mümkün değil. Şehri terk etmek mecburiyetindeyiz. Ve hazinesini de orada komutanlarına dağıtıyor. Bütün komutanlarına şehir hazinelerini dağıtıyor ve o komutanlarına şu emir veriyor. Diyor, aldığınız bu paralarla İran'ın işlerine gideceğiz. Aldığınız bu paralarla yeni ordular düzeceksiniz. Bu paraları kullanarak, bu paraları harcayarak yeni ordular oluşturacaksınız. Ve sonra bu kuracağınız ordularla birleşelim, bir araya gelelim ve ülkemizi kurtarmaya çalışalım diyor. Eğer ülkemizi koruyamazsak, eğer ülkemizi kurtarırsak elinizdeki paraların kalanlarını devletin şeyine gene yatırırsınız. Ama ülkemizi koruyamazsak, terk etmek durumunda kalırsa herkesin aldığı para kendisine olsun. Herkes başının çaresine baksın. Şah böyle talimat veriyor. ve beraberinde birçok büyük komutanlarıyla birlikte Ksenofon'u terk ediyor. Tabii onun arkasından Sa'd ibn Ebi Vakkas Ksenofon'a giriyor ve İran'ın o çok muhteşem sarayına giriyor. İran'ın o sarayına girdiği zaman o muhteşem sarayda önce 8 rekat bir namaz kılıyor. Ve sonra da sarayı geziyor. Sarayı gezdiği zaman da diyor ayeti okuyor. Kem min
fiyetin galiletin
kem min
fiyetin galiletin galebet fiyeten ketireten biiznillah.
Yok yok o değil. Diyor kem min cenna kem tereku yok kem tereku min cennatin ve ayun. Evet. Ha, o ayeti okuyor.
Şeylerin bu Musa Aleyhisselam'a Firavun'un ve hanedanın terk etmiş olduğu şeyler, evet.
Evet, o ayeti okuyor ve ayette tam olaya münasip düşüyor. Nice büyük bahçeler, nice büyük pınarları terk ettiler diye o ayeti okuyor. Ve sonra da...
Mülkün sahibi Allah-u Teala istediği zaman istediğini veriyor.
Ondan sonra da Sa'd ibn Ebi Vakkas, Hazreti Ömer'den de bir emirname almıştı. Hazreti Ömer şu emirnameyi Sa'd ibn Ebi Vakkas'a gönderdi. Ta şey zamanda. Kadisiye'den hemen sonra, Kadisiye zaferinden sonra Amr ibn As'a şu mesajı göndermişti. Efendim?
Sa'd ibn Ebi Vakkas'a.
Sa'd ibn Ebi Vakkas'a şu emirnameyi göndermişti. Sa'd ibn Ebi Vakkas'a diyor ki orada bulunan erkekler kaçıp gidiyorlar. Ortada kadınlar, kızlar kalıyor. Kadınları, kızları Müslümanların gençleriyle evlendir diyor. Kızlar, kadınlar ortada kalmasınlar diyor. Onun için şeyden sonra Kadisiye zaferinden hemen sonra bunun uygulamasına geçiliyor. Hele Medayin zapt edilince daha fazla bir miktarda genç kadın ve genç kızlar açıkta kaldılar. Ve Hazreti Ömer'in emriyle burada bulunan genç kadınlar ve kızlar Müslüman gençlerle evlendirildiler. Ve Hazreti Ömer şu emri de özellikle vurguluyordu. Diyor, ele geçirdiğiniz ganimetlerden o genç kızlara da paylarını verin diyor. Onlar da şey olsun, onlar da çünkü paraya ihtiyaçları olacak. Geçim şeyi olmak üzere, geçim garantileri olmak üzere aldığınız ganimetlerden bunlara da pay verin diye.
Hocam bu belge nerede? Bu çok mühim. Bu belgeyi bunu nerede bulabiliriz?
Ha bunu
onları evlendirip de nikahlayın demesi.
Evet. Bence, evet evet. Evet evet.
Çünkü malum haliniz tabii. Bizim Kur'an-ı Azimüşşan'da cariyelik diye bir konu yok. Bir esir bir kadından nikah dışında hiçbir yolla istifade imkanı yok. Cenab-ı Hak bunu yasaklamış. Ama maalesef ayetlerin tamamına müdahale edilerek bir cariyelik kurumu oluşturulmuş.
Evet.
Şimdi Hazreti Ömer'in bu emri tamamen Kur'an-ı Kerim'in emri.
Doğrudur.
Demek ki bu sonradan meydana gelen bozulmalar. Evet. Bunlar çok mühim.
Ya.
Bir de şunu ben şu arada yapayım. Hazreti Ömer'e o Irak toprakları ile ilgili yapılan bir başka iftira, işte onu dağıtmadı, kendisini devlette tuttu diye. Şimdi o bir kısmı savaşla elde edildi, bir kısmı da sulhla, değil mi oranın?
Evet.
Sulhla elde edilen zaten devletin.
Ona geleceğim inşallah.
Yani evet, bir de o var yani. Bakın bu son derece mühim bir bilgi bu sizin bu şey yaptığınız.
O hocam gerçek yani ibare olarak tam evlendin mi diyor yani mesela onun...
Yok nikahlayın diyor.
Nikah. Şey var mı
yani cariye olarak? Gençlere. Yok cariye olarak alın hiç yok. Ki. Diyor genç kızları ve kadınları Müslüman şeylerle evlendirin ve ganimetten onlara da pay verin.
O da mehir verin demektir hocam. Evet. Cahililik diye bir şey yok.
Evet.
Ya işte hocam bak mesela Allah razı olsun. Yani bu şimdi şu sözünüz devrim niteliğinde bir söz. Yani bu bir nakil, bu bir vaka.
Uygulamalar, vaka. Şartlar içerisinde uygulamalar.
Yani burada mesela şahsen beni en çok rahatsız eden şey şu. Sahabe dönemi gerçekten pırıl pırıl bir dönem.
Evet. Evet.
Fakat arkadan gelen o dönemdekiler kendi pisliklerini sahabenin ya, üzerine atarak
evet.
kendilerini temiz göstermeye evet. çalışıyorlar. Şu anda büyük bir bilgi kirliliğiyle karşı karşıyayız.
Evet, evet, evet. Çok doğru. Evet.
Ne muhteşem bir şey değil mi?
Sa'd ibn-i Ebi Vakkas Medain'in fethinden sonra Hazreti Ömer o bölgenin yönetimini de ona verdi. Ve yine rivayetlerde var. Sa'd ibn-i Ebi Vakkas bu hadiselerden sonra orada yöneticilik yapacak. Kendisine bir karargah yapmayı düşünmüş. Ve Fırat'ın kenarında İranlı mühendisleri de kullanarak orada bir köşk gibi bir bina yaptırmış. Hazreti Ömer orada bir saray yapıldığını, inşa edildiğini duyunca hem o sarayı yıktırmış hem de Sa'd ibn-i Ebi Vakkas'ın görevine son vermiş. Allah seni bunun için mi yarattı demiş.
Çok güzel, yani dünyaya dalma.
Demiş bu dünyaya dalacak. Sarayı inşa ettiğine göre eski kralların, despot kralların şeyine uyarak kendisine muhteşem bir saray inşa ettiğine göre bu anlaşılan dünyaya dalacak bu. Onun görevine
zaten
son
bu ne yapıyor hocam o şeyi? yönetenle yönetilenlerin arasını ayırıyor.
Evet.
Araya işte evet. aracılar şunlar bunlar giriyor. Halbuki Hazreti Ömer'i görmek isteyen kişi kimseden izin almadan evet. direkt gidip yanına girip
evet.
görebiliyor.
Tabii yani. Evet. Evet, Müslüman şeylerin, İranlıların durumuna biraz bakalım Medain'den sonra. Tabi Medain düştükten sonra her taraftan mağlup olmuş olan İran askerleri bu bölgeyi terk ediyorlar ve Celula denilen yerde karargah kuruyorlar. Az önce konuşmamın başında dedim ya, İranlılarla yapılan 5 büyük savaş var. İşte Köprü Savaşı, Kadisiye Savaşı, Medain Muharebesi, ondan sonra Celula. Celula'dan sonra da Nihavend. Bu beş savaşı da Müslümanlar kazanıyorlar ve bu 5 savaşın neticesinde İran Sasani İmparatorluğu tarihe karışıyor. İran Sasani İmparatorluğu da Suriye'nin içlerinden tutun, ta Hindistan hududuna kadar uzanan büyük bir şeydir, büyük bir devlet.
Hatta bir ara İstanbul'a kadar gelen.
Tabii. İstanbul'u bile muhasara etmişlerdi. Tabii. Nuşirevan zamanında. O kadar güçlü bir imparatorluk idi. İşte Müslümanlar bu 5 savaşta 5 zafer kazanarak bu imparatorluğun hayatına son verdiler. İşte şeyler, İranlılar Celula denilen yerde toplandılar. Şah da bu şeyi yönetiyordu. Celula bugün Hanıkın denilen bir yer var. Hanıkın'ın hemen güneyindedir. Orada toplanan şeyler, İran askerleri orada toplanınca Sa'd ibn-i Ebi Vakkas oradan hemen Müslümanları organize ederek, Müslüman askerleri organize ederek Celula'ya topladı. Ve Müslümanların Celula'da toplanmakta olduklarını görünce, kaynakların dediğine göre, hatta İranlı kaynaklar da bunu söylüyorlar, diyor İranlı askerler artık Müslümanlara karşı savaşamayacak durumdaydı. Müslümanlardan o kadar korkuyorlardı ki elleri bile kalkmıyordu. Dolayısıyla bu Celula'da çok büyük bir hezimet yaşandı. Belki İranlılardan en fazla katliam, öldürülen insanlar Celula'da meydana geldi. Çok sayıda İranlı burada telef oldular. Ve Celula şeyinden sonra İran ordusunda yeni bir dağılma şeyi oldu. Enteresan olan bu Celula'da çok sayıda din görevlileri de yani Zerdüştü din adamları da burada organize olmuşlardı. Ve bu din adamları da devletle birlikte, şahla birlikte, şahın askerleriyle birlikte burada direnişe geçmişlerdi. Ve bu direnişte de başarılı olamadılar ve burada da yeniden bir dağılma süreci baş gösterdi. Bu dağılma süreci içerisinde ekseriyet din görevlileri, ki bunlara mobit denir, İranlı mobitler, hirmentler, Zerdüştü din adamlarının ünvanlarıdır bunlar. Hirmentler veya mobitler halkı organize ederek bunlar Müslümanların önünde güney istikametine doğru kaçtılar. güney istikametine, yani Umman denizine doğru çekilmeye başladılar. Şah ve Şah'ın beraberinde olanlar ise, bunlar da büyük bir grubu, Şah'la birlikte Horasan'a çekildiler. Horasan istikametine gittiler. Bir grubu da Kafkasya istikametine, bugünkü Azerbaycan topraklarına, Aras Nehri kıyılarına doğru çekildiler. Böylece İran üç yoldan, bu İran'ın şeyleri üç koldan memleketlerini terk ediyorlardı. Bu güneye açılanlar, güney istikametine giden o din görevlilerine, çoğunluğunu din görevlilerinin oluştuğu insanlar Umman denizi kıyılarına geliyorlardı. Buradan gemilerle İran'ı terk ettiler. Tabii gemilerle İran'ı terk ettikleri zaman doğruca Gücerat'a, Hindistan'ın Gücerat eyaletine sığınıyorlardı. Gücerat racası, Hint racası bunları himayesine aldı ve bunları oralara yerleştirdi. Bugün hala Zerdüştçüler İran'da bulunuyorlar.
Bunların orada özel bir ismi var.
Evet, Parisi.
Parisi.
Yani. Parisi diyorlar.
Hocam bunların dini bakımından bir akrabalıkları var mı?
Hindiler tabii. Ök bakımından da, dini bakımından, hatta dil bakımından da. Hintlilerle İranlılar akraba iki millettir. Gücerat'ta Suret denilen bir yer var.
Ve bugün affedersiniz Hindistan'ın en zenginleri bunlar.
Tabii, çok zenginler.
En zenginleri bunlar.
Yarım milyona yakın Zerdüştü bugün hala Suret'le Bombay arasında yaşıyorlar. Ve Bombay'ın en zenginleri bu şeylerdir. Bu Parisilerdir. Hindistan'da bir zat var. Tahir Rezevi adında bir zat. 1950'li yıllarda bir kitap yazmış. Parisiyan ehli kitap hastandı. Parisiler ehli kitaptırlar. Dolayısıyla orada o kitapta Parsilere çok büyük şey veriyor. Yani Hindistan'da da çok muteber tutulan bir halk grubudur, onu demek istiyorum. Tabii burada bizimkilerin düşünmedikleri bir şey var. İslam tarihiyle ilgilenenlerin hiç düşünmedikleri bir şey var. Sanki buradaki o Mobitler, Hirmentler ellerini kollarını sallayarak gemilere bindiler ve Hindistan'a gidiyor. Öyle değil. Bu adamlar giderlerken beraberlerinde dini kitaplarını, dini eserlerini, onları da beraberlerinde götürmüşler. Onun için Avesta derlendiği zaman bu Parsilerin elindeki Avesta esas alınmış. Avrupalılar bunları keşfettiler ve bu Parsilerin elinde çok miktarda Pehlevice eserler bulunuyordu. Dini kaynaklar bulunuyordu. Avesta metinleri bulunuyordu. Pehlevice olarak. Evet, bunlar işte o bölgeye gittiler. Tabii orada yaşamaya devam ettiler. Bilahire karayolundan da Müslümanlar bunları takip ettikçe karayolundan da bugünkü Belucistan bölgelerinde oralarda da yenilgilere uğradılar. O yenilgilerden sonra o bölgelerden de bir takım İranlı insanlar İran topraklarını terk ederken kara yolundan onlar da Hindistan'a gittiler. Dolayısıyla Hindistan büyük bir göç dalgasına maruz kaldı. Evet, biz Şah kısmına gelelim. Şah.
Gitmeyip kalan Mobitler yok muydu hocam?
Mobit tabi vardı, mutlaka tabii vardı.
Hirmentler yani. Evet. Çünkü o olması lazım o şey bölgesinde.
O İslamizasyon şeyinde ona değineceğim.
Tamam.
Bu tarafı Batı yakasını Müslümanlar kesmiş vaziyette.
Kesmiş bu taraf.
Sonra kuvvetli bir Bizans.
Roma mı bırakmıyor?
O da var. Bizans İmparatorluğu var karşıda. Oraya da gidemezler. Ama bir kısım Kafkasya'ya gidenler olmuş. Evet, Şah ve Şah'ın etrafında olanlar dediğim gibi önce Horasan'a gittiler. Fakat onlar Horasan'a gitmeden önce bir hadise daha var. Nihavend Savaşı diyeceğimiz bir savaş daha var. Bu Nihavend savunması çok kolay olan, çok muhkem bir şehir idi. bugünkü Hemedan'ın güneyine düşen bir yerdir. Burası çok muhkem surları olan bir şehir idi. Şah buradan son bir şeye girişti. Son bir savunmaya girişti. Şah ve beraberindeki askerler önce Nihavend'de toplandılar. Nihavend aynı zamanda şeye de açıktı. O Horasan bölgesine geçiş için de müsait bir bölgeydi. Burada toplandılar ve Şah dağılmış olan askeri birliklerinin şeyde toplanmasını emrediyordu. Nihavend'de toplanmalarını emretti. Şah'ın bu emriyle ve Horasan'dan temin edilen askeri birliklerle birlikte Nihavend'de büyük bir yığınak meydana geldi. Eğer tarihçilerin söyledikleri doğru ise 100 binin üstünde asker burada toplandı Nihavend'de. Nihavend savunması diyorlar. Burada bu kadar büyük bir askeri birlik meydana geldi. İşte Müslümanlar buraya gelince neydi? Başkomutan oraya Hazreti Ömer özellikle o zatı gönderdi. Numan el-Müzzi adında bir sahabeyi, Hazreti Peygamber'in arkadaşlarından, dostlarından birisiydi. Buraya geldi ve Müslümanlar bu şey karşısında başlangıçta hiç başarılı olamadılar. Dedikleri gibi o Nihavend'in surları çok muhkem idi. Bu Nihavend surları üzerinde mevzii hadiseler oluyordu. Savaş olayları cereyan ediyordu. Ve Müslümanlar hep kayıp veriyorlardı. Hatta Numan el-Müzzi dahi bu savaşların, bu atakların birinde orada şehit düştü. Fakat sonra Müslümanlar burada bir savaş hilesi uyguladılar. Çok enteresan bir savaş hilesi uygulandı. Baktılar surlara karşı hiçbir şey yapamıyorlar. Surlara bir tesir icra edemiyorlar. Bu sefer bir askerler arasında yalan bir haber şey ettiler, yaydılar. Dediler halife ölmüş. Müslümanlar biliyorlar bunun yalan olduğunu. Halife öldü, geri çekilelim. Ve İran savaşçılarına da bildirdiler. Dediler halifemiz öldü, biz artık çekiliyoruz.
Oradan dışarı çıkaralım. Evet.
Müslümanlar geri çekilince İranlılar da bu geri çekilen Müslümanları takip etmek amacıyla surları boşalttılar. Müslümanları peşine düştüler. Ve böylece Müslümanlar onları surdan sengerlerinden, İran'ı bir tabirle söyleyelim. Onlar senger diyorlar. Senger yani mevzileri. Onları sengerlerinden çıkarttılar ve sengerlerini terk ettikten sonra Müslümanlar geri döndüler ve burada işte çok büyük bir savaş meydana geldi. Dediğim gibi belki İran'ın fethi süreci içerisinde en büyük savaş burada cereyan etti. Ve bu şeyden sonra da bu Nihavend savaşından sonra da İranlılar artık bir daha toparlanamadılar. Toplu bir direniş İran'da yok artık. Bitti. Fakat toplu direnişler ortadan kalktı ama mevzii direnişler baş gösterir. Bundan sonraki dönemde artık İran'da mevzii direnişler göreceğiz.
Hala devam eden.
Evet. Mahalli ve mevzii öyle diyelim.